29. ayrım. Sayfa 372. Avukatlık Kanunu'nun 46 Taksim 2. maddesinin açık hükmüne rağmen avukatın Yargıtay'da dosya görmesini vekaletname ibrazına bağlayan Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun hukuka aykırı idari işleminin geri alınmasını geçen yıl bu kürsüden talep etmiştik. Herhangi bir gelişme olmamasını üzüntüyle karşılıyorum. Değerli meslektaşlarım, keyfilikten kaynaklanan sistemsizlik sorunu bizim en önemli meslek sorunumuzdur. İster avukat, ister hakim, ister savcı olalım, bütün meslek sorunlarımızın özünde hukukun üstünlüğünü tanımayanların, üstünlerin hukuku peşinde koşanların sebep olduğu bu keyfilik vardır. Mesleğimizin itibarı, devletin tüm erklerinin ve kurumlarının hukuka saygılı olmanın gereğine inanmış olmasına bağlıdır. Alın terimizin değeri, hukuk devleti olmamıza bağlıdır. Yatırımcının daha çok yatırım yapması, daha çok iş ve istihdam yaratılması, işsizliğin ortadan kaldırılması, işçi, memur, köylü, kentli, öğrenci, kadın, erkek, genç, yaşlı, emekli, herkesin geleceğe güvenle bakması, kendini güvende hissetmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına bağlıdır. Orta Doğu kan gölüne dönmüş, mezhep savaşları sınırlarımıza dayanmış, her gün insanlık katledilirken Türkiye'nin başka devletleri onların kamuoylarını ve uluslararası örgütleri harekete geçirerek bu vahşeti durdurması kendi içimizde insan haklarını gerçekleştirmemize bağlıdır. Değerli meslektaşlarım, devletleri keyfilik yapan idareciler yok eder. Milletleri keyfilik yapan idareciler felakete sürükler. Devlet idarecilerini tarihe altın harflerle geçiren, dönemlerinde yapılan yollar, köprüler, binalar değil, keyfilik yapıp yapmadıkları, adaleti hakim kılıp kılmadıklarıdır. Çünkü adaletsizlik nedeniyle insanların çektikleri acılar yapılan inşaatları gölgede bırakır. Keyfiliğin panzehiri hukukun üstünlüğünü savunmaktır. Haksızlıklara karşı haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın birlikte tavır almaktır. Gün bugündür. Gün hukukun üstünlüğü için avukat, hakim ve savcıların kenetlenmesi günüdür. Gün Cumhuriyet devriminin ışıklı yolunda demokrasi ve özgürlükler için omuz omuza mücadele etme günüdür. Bu mücadele elbette kazanılacaktır. Çünkü özgürlük daima kazanmıştır. Yeni adli yılın tüm yargı mensuplarına, çalışanlarına ve adalet bekleyen tüm yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. En içten saygılarımla Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı. 25 Eylül 2014 Ankara. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar kötü ve tehlikeli bir dış politika yürütmemiştir. Politikasız dış politika demek belki daha doğru. Bu durum karşısında mecburen dış politikaya merak sardık. odatv.com'da yayınlanan yazım. Beceriksiz dış politikanın cezasını herkes çeker. Dünyanın en vahşi ve kanlı terör örgütü IŞİD tarafından Musul'da rehin alınan yurttaşlarımızın özgürlüklerine, vatanlarına, ailelerine kavuşmalarından tarifsiz bir mutluluk duyduk. İçimiz içimize sığmadı. O gün hepimize bayram gibi geldi. İşte bu millet olmaktır. Tasada ve kıvançta birliktir. Konsolosluk kuşatıldığında polislerimiz niçin direnmediler diye sormadık. İnsafsızlıktır. Ağır silahlara sahip binlerce teröriste karşı ateş açmak Musul'daki her Türk vatandaşının hayatına mal olabilirdi. Tutsak değillerdi. Danışıklı dövüş yaptılar. Zamanı gelince de güle oynaya döndüler demek acımasızlıktır. Kurtulan yurttaşlarımızı evlatlarına, eşlerine, ana babalarına sarılırken izleyip de duygulanmayanımız var mıdır? Peki ya karanlık bodrumlarda o küçücük çocukların ve analarının çektikleri? Yurttaşlarımızın kurtarılmasında emeği geçen herkese başbakan, bakan, diplomat, MİT görevlisi, asker, polis teşekkürü borç biliriz. Yurttaşlarımızın nasıl kurtarıldığını, pazarlık yapılıp yapılmadığını bu aşamada sormuyoruz. Çünkü bir pazarlık yapılmış ise teröristlerle pazarlık başka yurttaşlarımızın hayatını tehlikeye atacaktır. Bunları söyledikten sonra şimdi asıl soruyu soralım. Orta Doğu'da benden habersiz kuş uçmaz, kanat bile çırpılmaz diyen bir Türkiye'den Musul'un işgal edilmek ve konsolosluğunun basılmak üzere olduğunun istihbaratını bile alamayan, kanadı kırık bir kuş gibi kaderine razı olan bir Türkiye'ye nasıl geldik? İşte bunu sormak sorumluluk sahibi her yurttaşın görevidir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Başbakanın Neçirvan Barzani'nin beyanatından anlıyoruz ki konsolosumuza sizi tahliye edelim diye teklif etmişler, kabul görmemiş. Barzani, olaylar çok hızlı gelişti, bu kadarını kimse tahmin etmiyordu, diyor. Bir konsolos binayı veya şehri terk etmesi emrini alırsa gereğini yapmak zorundadır. Demek ki her türlü istihbaratı tek elde toplayarak değerlendirmesi gereken Ankara'dan bu emir gelmiyor. İlk tehlike belirtisinde Türkiye'ye gönderilmesi gereken eş ve küçük çocuklar bile tahliye edilmiyor. İşte bunun sebebini sorgulamalıyız. Bir istihbarat zaafı mı vardır? Yoksa sebebi nedir? Sorumlusu kimdir? İstihbarat geldi fakat buna rağmen tahliye emri Dışişleri Bakanlığı tarafından verilmediyse bunun sebebi nedir? Sorumluları kimlerdir? Akıl almaz bu ihmaller zinciri şu soruyu açıkça sormamızı gerektiriyor. Yurttaşlarımız rehin mi alınmıştır, rehin mi verilmiştir? Burada sözünü ettiğimiz sorumluluk hukuki, cezai ve idari sorumluluktur. Bırakınız bir hukuk devletini, aşiret ya da kabile standartlarının üzerindeki herhangi bir devlet bu sorgulamaları yapmak zorundadır. Ortada bir gurur tablosu yoktur. Türkiye için tarihi fırsatların oluştuğu, akıllı stratejilerle yüründüğü takdirde milli birlik ve beraberliğimizi hiç olmadığı kadar sağlamlaştırabileceğimiz, ekonomik açıdan da inanılmaz kazançlar elde edebileceğimiz bu süreçte tel tel dökülen hayalperest, derinlikten yoksun bir dış politika, paranoyalarla şekillenen partizan bir iç politika sebebiyle sonu belirsiz bir kaosun içine sürükleniyoruz. Bazı satır başlarını hatırlayalım. 1. Cemaat ve AKP'nin el ele yürüdükleri günlerde balyoz, ergenekon ve casusluk davalarıyla Türk ordusu ve emniyet teşkilatı ağır zarara uğratıldı. İstihbarat gücü kırıldı. Caydırıcılığımıza büyük darbe vuruldu. Orduda, emniyet teşkilatında ve belki de MİT'te büyük tasfiyeler yapıldı. Yetişmiş personel ya düzmece delillerle zindana atıldı ya da emekliye sevk edildi veya kızağa alındı. Liyakatin yerini ilkel bir partizanlık ile yandaşlık, kayırmacılık, benden ise iyidir, benden değilse haindir anlayışı aldı. Aydınlar, basın ve farklı düşünceleri seslendiren herkes üzerinde tam bir engizisyon baskısı uygulandı. 2. Adil yargılanma hakkı yok sayılarak yürütülen KCK davalarında yerel yönetimlerde Kürt siyasetçiler üzerinde büyük baskılar uygulandı. Yüzlerce siyasetçi tutuklandı. Bu furyadan avukatlar da nasibini aldı. 3. Özetle yargı bir öc alma ve siyaseti şekillendirme mekanizması olarak kullanıldı. 4. Cemaat ve AKP'nin pek kanlı geçmekte olan iş savaşında ise paranoyalarla şekillenen cadı avları başladı. Partizanlık yeni boyutlar kazandı. Bu süreçte yargı, emniyet ve muhtemelen istihbarat yine büyük yaralar aldı. 5. Hükümet içeride hiç görülmemiş bir mezhepçilik söylemini iç politika malzemesi yaptı. 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da başımıza gelen Türkiye'nin gördüğü en kanlı bombalama eyleminden sonra bizzat başbakan ölenlerin Sunni olduğunu vurgulayarak mezhepçi bir söylemle üzüntüsünü dile getirdi. O tarihte bu eylemi mezhepçi El-Kaide terör örgütü sahiplendiğinde bu örgütü savunurcasına Emniyet Genel Müdürlüğü'ne telaşlı bir açıklama yaptırılarak adı geçen örgütün sorumlu olmadığı söyletildi. 6. İç politikadaki bu mezhepçilik dış politikaya sözde stratejik derinlik olarak yansıtıldı. Yeni Osmanlıcılık hayalperest ve sorumsuz bir yaklaşımla dış politikamızın merkezine oturdu. Orta Doğu'da 1. Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletler bölünme tehdidi altındayken, Türkiye bu bölünmeden çıkar sağlamayı hedefleyen hayalperest Osmanlıcılık anlayışıyla sürece destek verdi. Yurtta barış, dünyada barış ilkesinin bizi, dünyanın bu en karmaşık coğrafyasında güven içinde yaşattığı gerçeği unutulduğu saplantıların esiri olundu. Dış politikamız sadece Suriye ve Irak'ın bölünmesine katkı sağlamakla kalmadı. Büyük Kürdistan, Birleşik Kürt Silahlı Kuvvetleri gibi toprak bütünlüğümüzü doğrudan tehdit eden bir zincirleme tepkiyi tetikledi ve güçlendirdi. 7. Türk hükümetinin Orta Doğu'da başta IŞİD olmak üzere terör örgütlerine ve radikal silahlı gruplara lojistik destek sağladığı, sınırlarından giriş çıkışa göz yumduğu, bu örgütlerin yaralılarını tedavi ettiği ve hatta silah yardımı yaptığı, saygınlığı uluslararası ölçülere göre tartışılmaz olan basın yayın organlarında açıkça ifade edilmekte. Türkiye'de hükümetin kontrolündeki bir kısım gazete ve televizyonun kendi hükümetlerinin icraatlarına karşı söz söylemekten çekinmeyen bu basın yayın organlarını dış güçlerin borazanlığını yapmakla suçlaması en hafif tabiriyle gülünç. İddialar ciddi boyutta ve elbette araştırılması gerekir. Bunun için bağımsız, tarafsız, adil yargılama yapabilen, güvenilir, keyfilikten uzak bir yargıya ve özgür basına ihtiyaç olduğu kuşkusuz. Bir gün elbette böyle bir yargıya ve basın özgürlüğüne sahip olacağız. 8. Nedeni bilinmez şekilde Musul Başkonsolosluğumuzun tahliye edilmemesi sonucunda tam 101 gün boyunca yalnızca yurttaşlarımız değil, Türkiye'de esir alındı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Kerkük'ü IŞİD'den koruma iddiasıyla işgal etti. Barzani, Kerkük Kürt şehridir, Türkmenlerin güvencesi biziz dedi. Bir zamanlar kırmızı çizgileri olan Türkiye suspus kaldı. Irak Anayasası'nın 140. maddesine ve 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Anlaşması'na aykırı olan bu işgale karşı Türkiye Başbakanı kısık sesle olsun bir ey ve Türkiye Dışişleri Bakanı sabrımızı test etmesinler diyemedi. Böylece Türkiye'nin de hoşgörüsüyle büyüyen IŞİD, Musul'u, İKB'ye, Kerkük'ü alıverdi. Kerkük'ü alan İKB'ye Irak'tan bağımsız bir Kürt devletini daha güçlü bir şekilde seslendirir oldu. IŞİD'e karşı PKK'nın güçlendirilmesi de uluslararası çevrelerde konuşulmaya başlandı. 9. Orta Doğu'da devletler bölünme sürecine girip yıkılmaya yüz tutmuşken, yaşamsal kaygıyla ve güvenlik ihtiyacıyla insanlar mezhepsel veya etnik bağlarıyla bir araya gelerek terör örgütlerinin veya devlet dışı yapıların çatısı altına sığınmaya mecbur bırakıldılar. Musul'u alarak petrol zengini, Irak ordusunun ağır silahlarını ele geçirerek ordu sahibi olan IŞİD, asker ve halk ihtiyacını da bu şekilde giderdi. Böylece devletleşmeye başladı. Vahabi Selefi mezhebi dışındaki Müslümanları kafir sayıp katledilmelerini meşru gören IŞİD, işgal ettiği topraklarda etnik temizliğe girişti. Sonuçta on binlerce insanı katletti. Milyonlarca insanı topraklarından sürdü. Türkiye, tarihinin en büyük mülteci ve sığınmacı akınına uğradı. 2 milyona yakın Suriyeli ülkemizde yaşamaya başladı. Sınırımızın hemen dışında bir güvenli bölge veya hemen gerisinde bir toplanma şeridi oluşturmayı beceremediğimiz için evinden yurdundan kaçmak zorunda kalmış Suriyeliler şehirlerimize akın etti. 10 yıllarca çözülemeyecek devasa bir insani ve toplumsal sorunla karşı karşıyayız. Sınırı kapayıp gelemezsin demek çare değil. Kapıları açıp istediğiniz gibi yerleşin demek çare değil. Devlet bir türlü organize olamıyor. Kaçan Suriyelilere Türkiye'deki yakınları yardım etmek için çırpınıyor. Suriyeliler potansiyel suç mağdurları ve failleri olarak yaşamak zorunda kalıyor. Toplumsal düzen sarsılıyor. Sokaklarımız güvenli olmaktan çıkıyor. 10. 30 Mart 2013 tarihinde İmralı'da hükümetin aktif katılımıyla kaleme alınan mektubu değerlendirdiğimizde söylemiştik. Baştan sona yeni Osmanlıcı bir zihniyetle yazılmış bu mektup, Orta Doğu'da devletlerin yıkılmasından, sınırların yeniden çizilmesinden söz ediyor demiştik. Bu barışın değil, Türkmenler, Kürtler, Ezidiler, Şiiler, Nusayriler ve Aleviler gibi Orta Doğu'da yaşayan bütün halkların felaketi olacak savaşların yol haritasıdır diye belirtmiştik. Maalesef öyle oldu. Barışın haritası demokrasidir, insan haklarıdır, hukukun üstünlüğüdür, ırkçılıktan, mezhepçilikten, her türlü ayrımcılıktan uzak eşit yurttaşlıktır ve bütün inançlara saygılı laikliktir. Dini siyasete alet eden, iktidara sahip olanların mezhebini başkalarına dayatan, herhangi bir ırkçılığa prim veren, akılcılıktan, bilimsel verilerden kopuk, saplantılı bir dış politika yürüten, hamasi nutuklarla bezenmiş, paranoyaların alevlendirdiği cadı avlarına kapılmış, devlet benim diyen bir anlayış ülkemize ve bölgemize barış getiremez. Hukukun üstünlüğü sağlanmadan toplumsal barış olmaz. Şimdi birileri diyecek ki, sen dış politika uzmanı da mı oldun? Sayın Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir ülkede uzman olduğumu söyleyemem. Ama dış politikadan anladığımı söylersem herhalde kimse yadırgamaz. 9 Aralık 2014 Ankara. Yaşamak için enerjiye ihtiyacımız var. Çevreyi yok ederek yaşayamayız. İşte bu noktada devlet devreye giriyor. Tabii devlet gibi devlet. Devletin görevi enerji, ekonomi, çevre üçlemesinde ideal dengeyi kurmaktır. Sözünü ettiğimiz üçlemede ideal denge sadece hukuk devletinde ve demokratik bir rejimde sağlanabilir. Devlet üstünün hukukunu koruyor ise enerji üretimi için çevrenin kısa vadede güç ve para hırsıyla yok edilmesi kaçınılmazdır. 14 Kasım 2014 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nce düzenlenen Enerji ve Hukuk Sempozyumu'nun açılışında yaptığım konuşmadan bazı bölümleri paylaşmak istiyorum. Enerji, ekonomi ve çevre. Bizim işimiz bu üçlüyü dengede tutabilmek. Çevreyi katlederek enerji üretirsek yaşam imkanlarımız elimizden gittiğinde enerjiyi ne yapacağız? Enerjiyi üretemezsek yaşayamayacağımız çevreyi ne yapacağız? Ekonomiyi enerjiyle beslemediğimiz takdirde insanların karnını nasıl doyuracağız? Bu üçlüyü en rasyonel şekilde dengede tutmaktan bahsediyoruz. İşte değerli dostlarım, devletin de varlığı tam da burada lazım. Sistemden devlet gibi devleti çıkarttığımızda geriye kısa vadeli kar hırslarını dizginlemek zorunda kalmayan ve bu sebeple de çevreyi, yaşam alanlarımızı katletmeyi hiç de önemsemeyen bir takım girişimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bizim bu sac ayağı çerçevesinde enerji güvenliğini sağlamayı mutlaka başarmamız gerekiyor. Bu çerçevede yeterli enerjiye, ödenebilir enerjiye, kesintisiz, güvenilir, çeşitlendirilmiş enerjiye ve elbette çevreyi yok etmeyen enerji üretimine ihtiyacımız var. Bu sayede enerji güvenliğini sağlayabiliriz. Elbette yenilenebilir enerji üzerine yatırım yapmalıyız. Bu yatırımları araştırma, geliştirme ve buluşla yani yüksek teknoloji gerektiren sanayi üretimiyle birleştirerek enerji üretmek için kuracağımız santrallerin ithalatını değil üretimini yapar hale gelmeyi başarmalıyız. Dediğim gibi sac ayağı ancak bu şekilde kurulabilir. Türkiye bugün itibariyle enerjide %72 hatta bazı değerlere göre %78 dışa bağımlıdır. Bir birim hizmet veya mal üretirken ise Avrupa Birliği ortalamasından neredeyse iki kat daha fazla enerji tüketir durumdadır. Bu, Türkiye'nin gelişmemiş bir ülkede olduğunun bariz kanıtıdır. Gelişmiş ülkeler enerji bağımlılığından kurtulabilmek için enerji verimliliğini birinci öncelik haline getirmişken, bizde verimlilik kavramı neredeyse teorinin dışında çoğu yerde hayata geçmemiştir. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının en çarpıcı yönlerinden biri bu bağımlılığın belli ülkeler üzerinde yoğunlaşmış edilmiş olmasıdır. Şu halde Türkiye bu bağımlılığını kırmadığı, enerji kaynaklarını çeşitlendirmediği, yenilenebilir enerjiye geçmediği, enerji verimliliğini sağlayamadığı ve kendi ülkesinde enerji üretemediği sürece bağımsız bir dış politika sahibi olamayacaktır. Enerjide belli ülkelere bağımlı hale gelmiş bir ülkenin bağımsız bir dış politikası olamaz. Bu acı gerçeğin yanına devlet gibi devleti arar hale geldiğimiz ve devleti sadece hakkını talep eden insanların coplanması sırasında ceberrut yüzüyle gördüğümüz bir ortamda vahşi kapitalizmin dizginlenmeyen küçük hırslarıyla önüne çıkan bütün engelleri acımasızca yıkmaktadır. Fakat biz her ölümde, her trajedide sistemde temel olarak ne aksıyor diye sormak yerine sorumluları müfettiş seviyesinde arayıp faturayı orada kesmeyi ve unutmaya maalesef pek meyilliyiz. Patronu içeri alıp birkaç müfettişi de sorguya çektik mi kamuoyunun tepkisini dindiriyoruz. Ta ki bir diğer felakete kadar. Peki biz paha biçilmez tarım arazilerini niçin madenciliğe açıyoruz? En ileri teknolojileri kullanarak maden çıkarmak yerine işçinin canı üzerinden kar etmeyi göze alan ilkel madenciliği nasıl söküp atacağımızı neden konuşmuyoruz? Önceki gün 8 Bora Başkanımızla birlikte Yırca'daydım. Zeytinliği koruyamadık ama sistemin çökmüş olduğunu tüm milletimize göstermeyi başladık. Bu sempozyumda sadece şunu düşünmenizi istiyorum. Devlet bir ailenin elinden zeytinliğini kamulaştırarak alırken zeytinlerin ve arazinin bedelini ödemekle yetinebilir mi? Bir zeytin ağacının fide seviyesinden iyi ürün verir noktaya gelişine kadar ki ailenin uğrayacağı muazzam gelir kaybını kamulaştırma bedeline niçin dahil etmez? Bir fabrikanın kamulaştırması söz konusu olduğunda sadece makine, arsa ve bina değeri mi verilir yoksa fabrikanın içinde çalışan işçilerin işsiz kalmaları durumunda ödenecek kıdem tazminatından yeni fabrikanın imal edilmesine kadar o şirketin uğrayacağı zararlar da hesaplanır mı? Elbette hesaplanır. Zeytin ağacı kesilirken niye hesaplanmasın? Ağacı kesilen bir ailenin mahkum edildiği hayat ya yerin 7 kat altına acımasız maden şartlarına indirilmektir veya bir başkasının tarlasında ırgatlıktır. Şu halde enerji politikası planlanırken işin sosyal yönü, hukuk yönü kadar önemlidir. Bu noktada sözü uzatmadan hukuk devletine gelmek zorundayız. Bu sempozyumun konusu enerji hukuku değildir. Enerji ve hukuktur. Enerji hukukunun maddi konusu olan enerjiyi bilmeden enerji üzerine konuşmalar havada kalır. Bu çerçevede halka doğru düzgün, hukuka uygun sosyal projelendirilmesi yapılmış planlarda gidilmediği takdirde biraz önce bahsettiğim saç ayağını koruyan güzel projelerde halk tarafından ağır tepkiyle karşılanacaktır. Bu rüzgar enerjisinden başarılı bir madencilik uygulamasına kadar her projenin halk tarafından sosyal anlamda haklı bir tepkiyle karşılanmasının altındaki sebeptir. Halkı yaptığımız işi doğru ve düzgün bir iş olduğuna ikna edebilmek için hukuka uygun davranılmasını sağlamak zorundayız. Aksi takdirde her enerji yatırımı Türkiye'de yeni bir sosyal huzursuzluğun sebebi olacaktır. Tam da bu noktada değerli dinleyenler, Türkiye'nin üreten kaynak ülkelerle tüketen kıta Avrupa'sı arasında bir enerji köprüsü oluşunu bardağın dolu tarafı olarak görmeyi öneriyorum. Başımıza bu kadar iş açan jeopolitik konumumuz, akıllı politikalarda Türkiye'yi dünyanın sayılı güçlerinden biri haline getirebilir. Yeter ki içeride 76 milyonu siyasi düşünce, ırk, dil, cinsiyet, cinsel tercih, dini inanış, mezhep paydalarında bölmeye kalkışanlara izin vermeyelim. Yeter ki 76 milyonun kucaklaşmasını, hukukun üstünlüğünü, demokrasi, insan hakları çerçevesinde sağlayabilelim. Çünkü adalet, mülkün yani ülkenin temel olduğuna göre enerji politikalarının da temeli yine adalet olmalıdır. 29. ayrımın sonu. Sayfa 388.